Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, tarihin derinliğine yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bir haftalık aranın ardından bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Geçtiğimiz programımızda Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır seferini konuşuyorduk. Mecidabık Savaşı bitmişti. Kansu Gavri mücadelede vefat etmişti. Ve Yavuz Sultan Selim Han Sina Çölü'nü geçerek Mısır üzerine yürümüştü. Ki Kansu Gavri'nin vefatından sonra Mısır'da yeni bir yönetim, onun komutanları tarafından yeni bir yönetim oluşturulup Yavuz Sultan Selim Han'a karşı mücadeleye karar verilmişti. Tabi o çölde yaşananları Okay Tiryakioğlu çok güzel anlattı. Onların not edilmesi ve belki tekrar tekrar okunması bu programın da özellikle geçtiğimiz haftaki programın tekrar tekrar dinlenmesi gerekiyor. Çünkü o dönemin şartlarında Yavuz Sultan Selim Han ve koca bir ordu 13 günde Sina Çölü'nü geçiyor. Hakikaten tarihe damga vurmuş bir olay bu. Sıra dışı bir olay. Ve bu olay fiziki koşullarla açıklanamayacak kadar önemli. Dolayısıyla özellikle geçen haftaki programımızı tekrar tekrar dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bu hafta da inşallah tam da oradan kaldığımız yerden, yani Sina Çölü'nün geçişinin ardından Hüdaniye Savaşı'ndan devam edeceğiz. Değerli Okay Tiryakioğlu ile birlikte abi programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Teşekkür ederim.
Şimdi
güzel özetledin sen.
Estağfurullah. Güzel özet yaptın. Kansu Gavri vefat ediyor.
Vefat etmişti.
Ondan sonra Yavuz Sultan Selim Han Sina Çölü'nü ordusuyla beraber geçerek Mısır üzerine yürüyor.
Tomamay karşıladı bu sefer. Ordu komutanı. O dönemde de karşılayıcı ordunun başında Tomambay. Zaten iktidar da onda. Kansu Gavri'den sonra. Tabii şeyin, o Osmanlı ordusunun önünde önemli bir engel var. Şimdi şöyle, bir mukaddam dağı gerçeği var İbrahim'ciğim. Şimdi bu dağ eğer hem muharebe alanını Osmanlı adına, Osmanlı ordusu adına kısıtlıyor. Hem de düşmana bu noktada hem İHŞ noktasında, yardım noktasında, donanım noktasında yardım alabilmesini sağlıyor. Hem de doğal bir siper vazifesi görüyor. Ama bu dağ eğer etrafından dolaşılabilirse düşman ordusuna bir sürpriz yapma fırsatı söz konusu. Fakat bu çok zor. Çünkü hem çok yalçın bir dağ bu. Hem etrafını dolaşan keçi yolları son derece sert ve dar.
Yani Sina Çölü'nün üzerinden yeni bir engel daha çıkıyor karşılığına.
Evet, tabii doğrudan hücum tercih edebilir Osmanlı ordusu. Ama bu çok zayiatlı olacaktı. Mukattam dağ etrafından bu engel bu şekilde aşılabilirse hem daha az zayiat verilmesi söz konusu olacak, hem de düşmana bir baskın verme avantajıyla sürpriz unsurunu Osmanlı ordusu kullanabilecek. Böylece de düşmanı ummadığı bir anda bozguna uğratabilme hususu ortaya çıkacaktı. Bu bütün savaşlarda, bütün ordularda en önemli hususlardan biridir İbrahim'ciğim. Düşman ordusunun zayıf noktalarını tespit etmek, onlara sürpriz baskınlar verebilmek. Bir de kuvvet çarpanı denilen askerlik tabiri olarak kuvvet çarpanı denilen düşman ordusunun zayıf noktasını tespit edip burada bir baskın avantajını elde edebilmek. Burada kuvvet çarpanı noktası El-Mukattam Dağı'ydı. Bunun gece zorlu bir operasyonla, tabii şimdi oradan asıl planı Selim Han oradan topları da indirip yamaçlardan doğrudan asker zayiatı vermeden toplarla sadece Mısır ordusunu yıldırabilmekti. Fakat dağın etrafındaki yollar buna müsaade edecek şekilde değildi İbrahim'ciğim. Bir de gece geçişi, cebri yürüyüş, gece geçişi yapılacak.
Evet.
Ona uygun değildi. Buradan bir alay asker seviyesinde bir asker geçirildi İbrahim'ciğim. Yani zorlu şartlarda geçirildi. Fakat ertesi gün Osmanlı ordusu en azından buradaki ileri karakol noktalarında, çünkü tabii şu da var, şey bunu ummuyordu. Tomambay ordusu bunu ummuyordu. Çünkü hem iyi belgetilmişti burada, hem ileri nokta karakol noktaları vardı, tabyaları vardı. Hem de geçişin zorluluğu açısından buradan bir harekat beklemiyorlardı o yorgun Osmanlı askeri tarafından. Ama tabii yani Çaldıran'da da o yorgun olduğu halde Osmanlı askerinin Şah İsmail askeri üzerinde ne kadar etkili olabildiğini hiç beklemeden Çaldıran'da savaşa girdiğini biliyoruz ve zaferle çıktığını biliyoruz. Burada daha tedbirli davranabilirdi Tomumbay. Doğru davranabilirdi. Ama bir noktada kader insanın basiret diyoruz İbrahim'cim. Kader insanın basiretini de bağlıyor.
Biraz bazen cesaret de insanın gözünü karartıyor.
Evet, zaten burada İbrahim'cim o Fatih Sultan Mehmet Han'ın bir sözü var ya. Kavgada esas olan cesarettir, cürettir diyor. Kavgada esas olan cürettir. Şimdi kavgaya girme. Kavgayı hiç kavga tasvip edilecek, tavsiye edilecek bir şey değil mutlaka.
Evet.
Ama girdiysen, girmek zorunda kaldıysan artık orada ürkek davrandın mı olmaz yani.
Tabii dayak yersin.
Dayak yersin. Orduysan yenilirsin. O yüzden giriliyorsa da artık orada cüretkar olmak gerekiyor.
İşte kavgaya girerken de abi mesela bu hadiseyi örnekleyecek olursak yani 120 kilo ağırlığında bir adamın 1.90 boyunda bir adamın karşısına 1.65 boyunda 1.60 boyunda 50 kilo bir adam çıkarsa yani akıbet çok hayırlı olacağı abi, benzemiyor.
İşte ama o durumda kalırsa o ufak tefek olan zat cüretkar davranırsa en azından ummadığı kadar gerçi bunların üzerinde konuşmak doğru olmuyor tabii de yani bir zorunluluk şartlarında
elbette
diyoruz.
Savaş şartlarında
evet cüretkar dediğin sen altın çizdiğin nokta güzel İbrahim'cim burada cüretkar davrandı cesur evet. Davrandı Yavuz Sultan Selim'an her zaman da cesur olan bu noktada semeresini görüyor
tabii.
İbrahim'cim tarihte bütün tarih bize bunu gösteriyor
tabii.
Cüretkar olan komutanlar şartları değerlendirmiş, elinden geleni yapmış. Fakat bir noktada artık gözünü karartması lazım.
Evet.
Tomanbay... O gözünü kararttığı noktada başarı geliyor. Ama gelmeye de bilir bak.
Tabii. Yani şimdi Sina Çölü'nü geçmesi, evet. Ondan sonra Mukaddes Dağı'nı, Mukadda Dağı'nı geçmesi kesinlikle Sultan Selim Han'ın cesaretiyle ilgili bir şey.
Evet.
Bir de işin Tomanbay tarafı var. Tomanbay'ın da yani işte Mercidabık'ta Kansu Gavri'nin Yavuz Sultan Selim Han karşısında hizmete uğraması onu yıldırmıyor. O da tekrar son bir hamle yaparak ordusunu toplayarak, asker toplayarak belki de bir cesaretle Yavuz Sultan Selim'in karşısına çıkıp onu yenebileceğini düşünüyor.
Ya İbrahim'ciğim şimdi şey mirasını taşıyorlar ya. Moğolları durdurma mirası mümkünlerin evet. 1260 Ancak Savaşı'nda.
Evet.
Böyle bir mirasa sahip bir ordu.
Bunu da yapabiliriz
herhalde. Bunu da yapabilirim der yani der ve o mirasla reddedemez. Yapmak için de yola çıkar.
Tabii.
Ya milletleri büyük yapan da bu zaten.
Kesinlikle
yani
öyle.
Tarihlerine yaslanarak ileri adım atabilmeleri. Öncesinde Tomanbay'a mektup yazıyor. Hı-hı. Çarpışma öncesinde. Son bir name yazıyor. Biz birkaç galiba bahsetmiştik değil mi? Önceki programlarda bahsetmiştik.
Sanırım bahsetmiştik ama tekrar sen böyle ki yani istiyorsun.
Son bir mektup yazıyor İbrahim'ciğim. Hı-hı. Şöyle diyor mektubunda Yavuz Sultan Selim Han. Asıl maksadımız Allah'ın izniyle İran üzerine yürümek ve orada ehli sünnet itikadını yerleştirmektir. Bu niyetle yola çıktım. Fakat Kansu Gavri kötü bir düşünceyle yoluma çıktı. Eğer sen Mısır hükümdarı olarak kalmak istiyorsan, Mısır'da hutbeyi bizim adımıza okutmalı ve sikkeni bizim namımıza bastırmalısın. Ayrıca bizim naibimiz, temsilcimiz olarak memleketi idare etmeli ve her şeyden önce huzuruma gelip itaatini bildirmelisin. İbrahim'im şey gibi bu, Emir Timur'un
tamam, aklıma gelmişti.
Bana tavrı bu işte
evet.
Yani. Aksi ama tabii burada şimdi şey var İbrahim'cim burada yani yani Şah İsmail Ali'ni destek vardı
tabii,
yani
tabii.
Burada gerekçe çok kuvvetli.
Öylesine söylenmiş sözler değil mi?
Değil yani aynen öyle. Ayrıca bizim naibimiz temsilcimiz olarak memleketi idare etmeli ve her şeyden önce huzuruma gelip itaatini bildirmelisin. Aksi takdirde dökülecek Müslüman kanından ve kendi canına kıymış olmandan sen sorumlu olacaksın. Yani bu bir intihardır diyorum bize karşı gelmeye çalışmak. Bütün Müslüman şehirlerini hususen Haremeyn-i Şerifeyn'i himayem altına alarak onlara hizmet etmeyi isterim. Çünkü dinimizin hükümlerini yerine getirebilmek ancak bu surette sabit ve daim olur. Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesinde ey iman edenler! Allah-u Teala'ya itaat edin. Peygambere ve sizden olan idarecilere de itaat edin buyruluyor. Bu ayet-i kerimeye uygun olarak itaatinizi isterim. Huzuruma gelir, itaatinizi bildirirseniz aklınızın kıskanacağı şekilde ikram ve riayet göreceğinizden emin olmalısınız. Bana gelince o tarafa gelmeyi kararlaştırmış bulunuyorum. Bunun için deniz ve kara kuvvetlerim hazır. Aksi hareketinizle de devam ederseniz günahınız boynunuzadır. Bunları önceden size yazmamın sebebi İsra suresinin 15. ayeti kerimesine uymaktır ki biz Resul yollamadıkça azap etmeyiz. Size olan şefkatim ve merhametim bu mektubu yazmama sebep olmuştur bilesin. Ya tekrarladıysa affetsin dinleyicilerimiz.
Yok abi bu önemli bir mektup. Kesinlikle öyle.
Kesin iradesini lazım. Koyuyor. Ehl-i Sünnet itikadını bizi yerleştirebilmek için fitnenin merkezi İran'a yürürken siz onların yanında yer alarak bizim önümüze engel oldunuz.
Evet.
ve fitneyi büyüttünüz. Bu noktada
müdahale etmek şart oldu.
Gelip bize tabi olursanız. Hı-hı. Bu aslında sadece doğrudan bir tabiat olarak da görünmüyor benim İbrahim'cim. Yani Ehl-i Sünnet'e, Ehl-i Sünnet'in birliğinin ilanı gibi de bir bu tasdiki gibi bir durumda olacak. Nihayetinde İbrahim'cim muharebe düzenleri alındı. Artık savaş kaçınılmaz hale gelince Toman Bey tabii şaşkına döndü İbrahim'cim. Çünkü El-Mukaddam Dağı'nın etrafından yapılan operasyonda daha toplarını ilk Osmanlı saflarına ateşleyecek fırsat bulamadan ele geçirilip parçalandığını, imha edildiğini görünce muharebe aslında çok daha önce bitebilirdi. Çok daha önce kaybedilebilirdi ama Memlük askerleri de gerçekten de hatır sayılır bir kararlılık ve kuvvetle savaştılar. Hı hı. O dönemin Vezir-i Azamı Sinan Paşa, Şeyh Süvaroğlu Ali Bey zaten Selim'in her zaman sevdiği kurmaylarından bir tanesi. Ve daha önceden belki programlarımızda bahsettiğimiz Memlük komutanlarından Hayır Bay, o şeye gelip Osmanlı ulusuna teslim olan, durumla ilgili kendisini de bilgilendiren, Mısır'la ilgili bilgiler veren Hayır Bay. Onlar sağ kanatta yer alıyorlar. Sol cenahta yine Selim Han'ın çok sevdiği vezirlerinden, kubbe vezirlerinden Yunus Paşa var. Ramazanoğlu Mahmut Bey şeyde sol tarafta. Tabii İbrahim'ciğim şunun altını biz galiba söylemedik. Şimdi Ramazanoğlu Mahmut Bey meselesi gelince aklıma Hı-hı. geldi, onu vurgulayalım.
Lütfen.
En geç Osmanlı'ya iltihak etmiş, katılmış Osmanlı Beyli Ramazanoğullar. 1516'da bu Ridaniye Mercidabık'tan önce. O zamana kadar Osmanlı'ya direnmişlerdir. Karamanoğulları gibi çok kanlı mücadeleler olmamış aramızda ama en geç olması açısından altını çizmekte yarar var Ramazanoğulların. Çukurova bölgesindeydi bunlar. Onu da hatırlatalım. Tabii merkezde elbette ki Yeniçerileriyle birlikte Yavuz Sultan Selim Han yer alıyor. Toman Bey'in bu şey karşısında, toplarını ummadığı bir anda yitirme durumu karşısında gerçek bir komutan, gerçek bir generale yakışır bir şekilde karar verdi. Ve Osmanlı'nın sağ kanadından daha geçidiği için azalttığı askerlerinin bu noktada bir zaaf oluşturabileceğini hesapladı. Hı hı. Çok da şey değildi, bu aslında iyi bir hesaplama oldu. Çok da yanlış değildi. Bu noktaya bir grup, 100 kadar yanlış hatırlamıyorsam, fedaisini doğrudan Osmanlı ordusunun sağ kanadı üzerine gönderip buradan bir açılacak bir gedikle doğrudan padişaha ve merkeze ulaşacak fedailer açısından bir infaz yolu, bir intikam yolu açmak istediler. Hı hı. Ve ilk başta bu kanat her ne kadar ihtiyatlardan, gerideki ihtiyatlardan destek alsa da bir süre sonra şey karşısında, Memlük sol kanadının ağır taarruzları karşısında bir parça gerileme göstermişti. İşte bu zaaf esnasında Toman Bey'in fedaileri bu gerilemeyi ve az da olsa saftaki çözülmeyi fırsat bilerek safları aşmayı becerdiler. Burada Selim Han bir anda merkezde ummadığı bir şekilde Memlük ordusunun fedaileriyle karşı karşıya kaldı. Bu noktada biz o sevgili veziri Sinan Paşa'nın, kubbe vezirlerinden Sinan Paşa'nın büyük bir dirayet ve kararlılık göstererek sultanın kaftanlarından bir tanesini alıp padişah benim diyerek fedaileri üzerine çektiğini görüyoruz İbrahim'ciğim. Bu kazanılan zaman savaşın gidişatını son döneminde kurtarmış oldu.
Evet.
Çünkü Yavuz Sultan Selim Han burada hayatını da kaybedebilirdi. Söz konusuydu.
Zaten öyle bir şey olsa ordu muhtemelen dağılırdı.
Dağılırdı yani. İbrahim'ciğim. Böyle dirayetli bir komutanın Allah korusun ölümü tabii bu kötü sonucu getirirdi. Burada Sinan Paşa'nın kazandırdığı süre içerisinde padişahın hasta birlikleri yetişerek hem padişahı korum muhafaza altına aldılar hem de bu fedai sarılısına girip. Bundan sonraki süreçte Osmanlı ordusunun umum bir taarruza başladığını, zaten ateşli silah gücünün büyük ölçüde yitirmiş Memlük ordusunun kısa sürede bozguna kapıldığını görüyoruz. Ve zafer bunun peşi sıra çok da gecikmeden geldi. Ve tabii Toman Bey'in firar ettiğini haber aldı Selim Han. Orada Sinan Paşa'sı için şu o meşhur bilindik sözü var. Mısır mülkünü Sinan'a değişmezdim diyor, o meşhur sözü var orada. Evet. Hatta onu lirik bir şekilde söylüyordu. Hatta aklıma şey, gelmedi.
Bir Yusuf'u kaybettik. Yusuf'un tahtını aldık ama Yusuf'un kendisini kaybettik
çok güzel,
diyor.
Çok öyle dedik.
Yusuf Sinan Paşa'ya.
Tamam. Çok güzel. Bu şekilde İbrahim'ciğim Ridaniye Savaşı'nın kazanılmış oldu. Fakat bu başı başına Mısır'ın kazanılması, yani Kahire'nin düşmesi anlamına gelmiyordu. Toman Bey kaçmıştı. Ciddi bir, yani 10 bine yakın bir askerle muharebe alanından firar etti.
Bu da enteresan bir şey. Yani bir tarafta Mercidabık'ta kahramanca savaşan Kansu Gavri, şehit olan, vefat eden Kansu Gavri.
Evet, safını bırakmayan. Evet.
Belirt tarafta da 10 bin kişilik bir askeri grupla kaçan Tomanbay. Evet. Muhtemelen hani yeni bir örgütlenme...
Örgüt onun için kaçtı, onun için.
Tekrar üzerine girmek için yaptı ama evet, hani evet. Cenk Meydanı'nda derler ya, er olan Cenk Meydanı'ndan kaçmaz diye.
Tabii şey de, onu söylemiştik birkaç kere ama söylemekte fayda var. Abdülhamit Han'ı Çanakkale Savaşı'nın o kızgın günlerinde İstanbul'dan alıp ilk Anadolu'ya nakletmek istediklerinde benden bir Bizans İmparatoru kadar da mı onurlu duruş beklemiyorsunuz? Ceddim Fatih İstanbul'u alırken 11. Konstantin son nefesine kadar çarpıştı. Peki askerleriyle birlikte öldü. Hatta Fethi askerleri, Osmanlı askerleri şehre girdikten sonra ön saflarda İbrahim'ciğim. Hı hı. Ön saflarda Konstantin'in cesedini kırmızı çizmelerinden tanıyorlar. Oradan ayırıyorlar yani. Kora vuruşmuş kanlar içinde.
Hatta İbrahim. Korkup kaçmaya çalışan halkı da nereye gidiyorsunuz durun geri dönün diye savaşa teşvik ediyor.
Teşvik evet. ediyor tabii. Evet, güzel bir noktanın altını çizdin İbrahim'ciğim. Ama muhtemelen tabii Tomanbay burada bir daha derin bir örgütlenmenin yapılabileceğini biliyordu ki yaptı. Hı hı. Yaptı ki sonraki süreçte yaptı İbrahim'ciğim. Kahire girilecekti fakat bütün Kahire halkı muazzam bir direnişe geçmişti İbrahim'ciğim. Yani şu vardı ki şehir sokak sokak savaşılmadan alınması mümkün olmayacaktı ki savaşların en zoru. Şimdi savaşlar kademe kademe İbrahim'ciğim. Hı-hı. Özellikle orta ve yeni çağlarda bakarsak asker için daha avantajlı olan meydan savaşları.
Evet.
Kısa sürüyor. Hedefler belli. Muharebenin başladığı süreçte sabah namazından sonra genelde başlanır. Öğle namazına kadar da bitmiş olur. Hı hı. Genelde bu şekildedir. Ya yenilirsin ya yenersin. İkinci derecede zorlu bu savaş kale muharebeleri. Bir kaleyi düşürmek çok zor. Çünkü mesela bir kalede 1000 kişi olsun 40 bin kişi durdurabiliyor. Hı hı. Hatta bahsetmiş miydik biz? Kesin bahsetmişizdir. Şeyh Şamil Hazretleri'nin
evet.
O şeyde Çeçenistan Alastan sınırında bir kalede, Andi Kalesi'nde. Hı hı. 20 bin Rus ordusunun ki ateşi silahlar tamamen dönemi düşün yani 9. yüzyıl. Orada meşhur generallerinden birini atamış. Kale neydi? 15 gün direniyor İbrahim'ciğim. Hı hı. 15 gün. Rus ordusu sabah akşam mühimmatı da var. Savunuyor. En sonunda tabii düşüyor kale 15. günün sonunda. İçeride 3 kişi buluyorlar. Rus komutan yaralıları şey yapıyor. Çağırtıyor. Getirtiyor askerlerine. Vaktimiz var mı? Sonra mı devam edelim? Vaktimiz var
abi,
mı?
Abi bunu bitirelim isterseniz. Tamam. Ondan sonra ara verelim.
Diyorlar ki ya siz nasıl dayandınız burada? Kaç bin kişiydiniz içeride diyor. Nereden firar ettiler diyor. Valla kaç bin kişi falan dedi. Biz kaç diyordu ya onu söylemiştim burada. 7 kişi mi neydik diyor. Nasıl diyor ya? 3 kişi bulundunuz. Nasıl 7 kişi diyor yani. Yani diyor biz diyor 3 burada 7 kişi diyor. Bütün şeyi.
Kaleyi.
Kim biz biri topa ateşlemiş, biri tüfekle ateşlemiş. Bu şekilde direndik diyor yani biz diyor. 15 gün diyor ben burada bunun için mi emek harcadım diyor. İnanamıyorum.
7
yani.
Kişi 20 bin kişiye.
Bir önce durdurmuş orada. Evet. Kale muharebeleri bu açıdan zordur İbrahim'ciğim. Üçüncü zorluğu ve 10 yani kademelendirirsek 10 derecedeki, 10 numaradaki en zor savaş şehir savaşıdır. Çünkü sivil halk vardır.
Tabii.
Sivil halkı savunman lazım senin de.
Şimdiki savaşlarda pek önemsenmez bu gerçi ama sivil halkın.
Büyük kuvvetler öyle şeyler önemsemiyor zaten ama bizim o sur çarpışmalarında falan Güneydoğu'da var. Ne kadar özen gösteriyor o tabii, şeyde tabii. Güneydoğu bütün Suriye içerisindeki çarpışmalarda.
Tabii.
Burada şehir halkı da organize olur. Hı-hı. Nereye her köşeden İbrahim'ciğim kafana ya bir kurşun gelir ya da bir ok gelir.
Tabii.
Bu çağlardaysa o ok gelir bir şey gelir.
Tabii.
Çok zordur şehir sokak sokak ele geçirmek çok uzun sürer.
Eyvallah abi bir ara verelim isterseniz.
Eyvallah.
Aranın ardından devam edelim sohbetimize kaldığımız yerden. Önemli bir yerde kaldık. Şeyi de sormak isterim yani işte. Yani bu konuyu da biraz açıkçası açmak isterim. Kale muharebesi, şehir muharebesi konusunu. Aranın ardından inşallah devam edelim. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyicilerimiz aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Ebu Sultan Selim Han'ın Mısır Seferini, Ridaniye Savaşı'nı konuşuyorduk. Tomanbay'ın yanına 10 bin kişilik bir asker grubu alarak savaş meydanından kaçtığını ve tekrar kuvvetlenerek, güç toplayarak, belki de ordu toplayarak tekrar Yavuz Sultan Selim Han'ın üzerine yürümek amacıyla mücadeleye devam edeceğini konuşuyorduk. Okay abi kaldığımız yerden devam edelim.
Devam edelim. İbrahim'ciğim Kahire bu şekilde çok zorlu bir şekilde teslim oldu. Burada Toman Bay'ın sağ kaldı, firar etti şehirden. Hı-hı. Sonra yakalanacak, ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Ama Toman Bay'ın komutanlarından Kansu Gavrini döneminin de en meşhur Mısırlı Memlük savaşçılarından. Hı-hı. Canberdi Gazali burada. Canberdi Gazali meşhur komutanlarından.
Evet.
Burada vefat etti. Bundan sonra zaten Canberdi'nin Gazali'nin vefatının ardından şehir direnemeyeceğini biliyordu ve teslim olmayı teklif etti zaten şehir komutanı da. Yavuz Sultan Süleyman burada tabii halk tabii ehli sünnet olduğu için İbrahim'ciğim. Gelenleri tabii yadırgıyor görünümde değildi halkta.
Hı-hı.
Süleyman şehre duhul ettikten sonra tabii kendisinin iştirak etmediği her zamanki gibi 3 gün 3 gece süren şenlikler yapıldı. Zaten şehir biat etmişti. Gelen zaten ehli sünnet orada olduğu için.
Halktan bu açıdan bir tepki ortamı, atmosferi oluşmadı değil mi?
Sonra biraz oluşacak.
Hı-hı.
Oraya geleceğiz İbrahim'ciğim. Bu Toman Bay'ın yakalanmasından sonra aslında o bir tepki de değildi de bir endişeye yol açtı. Hı-hı. Yani Toman Bay'ın vefatı ile ilgili duruma geleceğiz. O orada izah ederiz biraz daha İbrahim'ciğim.
Eyvallah.
Tabii biliyoruz ki İbrahim'ciğim Yavuz Sultan Süleyman aynı zamanda önemli bir mühim bir şair. Soyundan gelen pek çok zatın olduğu gibi, sultanlardan olduğu gibi. Ama divan sahiplerinden bir tanesi Süleyman. Burada kendisine Mısır mülkünü de mülklerinizin arasına aldınız nihayetinde diyenlere şu mısralarla karşılık veriyor İbrahim'ciğim. El mülkü lillahi men bi zaferin yeni ulumeta yerda kahren yehva nefsuhu dereka. Levkane liyev li gayrihi kadri ün milletin fevkat durabi la kanel emru müştereka. Yani mülk yalnız Allah-u Teala'nındır. Bir kimse zafere ulaştığı zaman gururlanarak zulmünü arttırıyorsa Allah-u Teala onu çok aşağı derecelere indirir. Hal böyleyken insan gururlanabilir mi? Şayet benim veya başka bir kimsenin yeryüzünde bir parmak ucu kadar toprağı olsa bu Allah-u Teala ile ortaklık iddia etmek değil midir? Kıtasını işte bu şeylere İbrahim'ciğim. Aynı zamanda da kulluğunu da izah eden açıkça göstermek kıtaları söylüyor. Tabii cuma namazı vakti geldiğinde İbrahim'ciğim orada Melik Müeyyed Camii'ne giriyor ve burada hatip hutbede İmam Efendi kendisini tabii artık hutbede onun ismini okunacağı için toprakların hakim olduğu için artık yeni hakim olduğu için kendisini Hakimül Harameynü Şerifeyn olarak anıyor. Burada Sultan Süleyman derhal müdahale ediyor. Hayır İmam Efendi diyor ben bu topraklarda hakimiyet söz konusu olmaz. Bu topraklara hadimlik söz konusudur. Hizmet etmek söz konusudur. Hadimül Harameynü Şerifeyn diye okuyun hutbenizi diyor. Bu şekilde hutbeyi tamamlıyor İbrahim'ciğim. Bu halk arasında hemen duyuluyor biliyor musun? Ki zaten cuma namazı ama bütün şehre tabii sayfa sayfa yayılıyor bu vaka. Kendisi namazdan sonra uzun uzun şükür secdesi ettiğini görüyoruz İbrahim'ciğim. Hatibe'de bu şeyden sonra, bu jestinden sonra kendisini hadim diye adlandırıldığını gördükten sonrasındaki kaftanını hediye ediyor. Değerli başka hediyeler de veriyor kendisine. Nihayetinde İbrahim'ciğim bu fetih tamamlanmış oluyor. Fakat o günlerde enteresan bir vaka var. Yavuz Sultan Süleyman'ın Molla Şemseddin isminde bir şey var. Hocası var.
Hı hı.
Manevi hocalarından bir tanesi. Bu zat ister hazarda ister seferde teheccüd namazından uzun uzun teheccüd kılmaktan çok keyif alan bir mübarek zat. Bir şeyi aslında bir dünyevi özelliği de İbrahim'ciğim çok hızlı el yazısı yazabiliyor. Çok hızlı yazabiliyor. Yani 10 günde bir Mushaf-ı Şerif bitirirmiş.
Maşallah.
Hatta şeyi var yani bunu bir haftaya da çekeceğim gibi böyle. Hani böyle bir kendisiyle şeyi var ve hatasız yazabiliyor. Yani bu sadece istinsa etmiyor mu kafasından hafızını yazıyor. Hatasız bir şekilde yazabiliyor.
Hı-hı.
Bir gün Yavuz Sultan Süleyman aracı hocalarından bir başka aracı koyarak araya. Bize bir Şemseddin Efendi diyor bize bir tarih-i vasaf yazsın. Yani detaylandırılmış bir bugüne kadar bir Osmanlı tarihi yazsın diyor. El yazısında hızlı olduğunu bildiğinden ona teklif etmiş. Şemseddin Efendi 25 gün mühret istiyor İbrahim'ciğim. Şeyin evine kapanıyor. Süratle yazmaya başlıyor. Fakat bir gece teheccüd sırasında teheccüd namazını kılmış. Rahlinin başına oturuyor yazmak için. Bir bakıyor ki yanında biri var. Yani biri gelmiş. Ama anlıyor ki yani bu kapıdan gelecek biri değil.
Değil, evet.
Çünkü her şey kapalı zaten. Pencere kapı kapalı. Bu kimsenin anlıyor, bu Ricalül Gayb'den biri olduğunu anlıyor İbrahim'ciğim. Orada sohbete başlıyorlar. Bu sohbet daha sonra Hasan Can'ın ruznamesinde, yani günlüğünde, sefer sonrası günde çıkan metinlerden biri. Kısa bir şey İbrahim'ciğim, oraya istersen. Şemsettin Efendi bu belli ki mübarek zata şunu soruyor. Arap diyarının tamamı fethedilip Osmanlı topraklarına katılacak mı? Yoksa dönüşten sonra tekrar başka milletlerin eline mi geçecek? O zat dedi ki, Yavuz Sultan Selim Han bu vazife ile vazifelendirildi. Mübarek beldelerin, Mekke ve Medine'nin hizmeti ona ve nesline verildi. Şimdi İslam padişahları arasında hakkın gözünde olan Ali Osman'dır. Selim Han dahi evliyanın dışında değildir, dedi. Molla Şemsettin dedi ki, Sultan Selim'in saltanat süresi uzun sürer mi? O kimse 3 yıl vakti vardır, dedi. Molla Şemsettin tekrar sordu. Konağında oturduğum Halimi Efendi'nin sonu nicedir? Yani ne zaman vefat eder? O zat şöyle cevapladı. Şam'dan öteye geçemez. Orada kalır, dedi. Şemsettin Efendi, ya benim ölümüm ne zaman olur diye sorunca o zat, kişiye kendi ölüm zamanını bilmek adetullah'a ters düşer. Hiçbir nefis nerede öleceğini bilemez, dedi. Şemsettin Efendi, Ricalül Gayb Allah Teala'nın bildirmesiyle bilebilir. Lütfedip de beni uyarınız, dedi. Bunun üzerine Allah Teala bilir ama sen dahi Halimi Çelebi ile bir günde vefat edip sizinle birlikte bir cenaze dahi zuhur eder. Yavuz Sultan Selim Han üçünüzün de cenazesinde hazır bulunur, dedi. Koynundan bir arabiye, yani ince bir tiftik başlık çıkarıp Şemsettin Efendi'ye uzattı. Bu Selim Han'a hediyemizdir. Ona iletin. Bir daha çıkarıp bunu da bir tane daha çıkarıp bunu da Halimi Çelebi'ye veresin, dedi. Bunun üzerine Şemsettin Efendi, bana bir hatıranız olmayacak mı, dedi. Sana bir şey hazırlamadım. Eğer kötü demezsen başımdaki arabiyeyi vereyim, dedi. O zat Şemsettin Efendi'ye arabiyesini verip, kitabını yaz bakayım, nice hızlı yazarsın göreyim, deyince Şemsettin Efendi yazmaya başladı. Gayb'den gelen o zat da gözden kaybolup gidiyor. İşte zaten Şemsettin Efendi bu durumu ilk Hasan Can'a anlatıyor İbrahim'ciğim. Hasan Can da tabii emaneti Selim Han'a vermek üzere huzuruna çıkıyor. Olan bitenleri duyduğu şekilde anlatıyor. Selim Han tabii bu seferin ta başından itibaren, önceki programlarımızda bahsettiğimiz Kapağası Hasan'ın rüyasından itibaren, ilk yola çıkıldığında askerinin tek bir üzüm, elma almadığı, geçti bağlardan geçerken ve bu seferin mübarek bir sefer olacağı zaten kendisine haber verildiği için Hazreti Ali, Hazreti Ömer, Hazreti Osman tarafından. Selim Han bunun mübarek bir sefer olduğunu elbette farkında ve bu tür mübarek işlerde, böyle gaybtan işlerde başına sefer boyunca geliyor. Gene Hasan Can anlatıyor İbrahim'ciğim. Mısır'ın fetholunduğu günlerdi. Bir sabah Sultan Selim Han bana şöyle buyurdu. Bu gece rüyada Muhammed Bedahşi'yi gördüm. Bu Muhammed Bedahşi Hazretleri, bir iki program önce bahsetmiştik İbrahim'ciğim. Şam'da dergahına gidip ilk gidişinde bir saat kadar karşılıklı oturup hiç konuşmadıkları. Daha sonra da ikinci ziyaretinde de bizim her Müslümanın sırtında ağır bir yük var. Çünkü Allah-u Teala bu yükü hani dağlara taşlara teklif etti ama insan zalim olduğu için, cahil olduğu için yükü insan aldı. Fakat diyordu, demişti, sizin sultanım yükünüz sürünün çobanı. Siz olduğunuz için ve her çoban da sürüsünden mesul olduğu için sizin yükünüz bizimkinden kat be kat ağırdır, Allah yardımcınız olsun deyip bir müddet sohbet ettikten sonra dışarı çıktıklarında Hasan Can soruyordu Selim Han'a. Sultanım, ilk seferde hiç konuşmadınız karşılıklı. İkinci seferde de hiç cevap vermediniz. Böyle mübarek zatlara karşısında huşuyla dinlemek lazım. Onlar cevap adaba uygun değildir, demişti. Evet. Onu hatırlamış olduk. Bu gene rüyada görüyor Hasan Can. Selim Han görüyor, Hasan Can anlatıyor. Bu gece rüyada Muhammed Bedahşi'yi gördüm. Yolculuk hazırlığında olup bir beyaz kepenek giymiş, üstüne de bir ip kuşak bağlamıştı. Bu halde girip yolculuğa çıkacağını söyleyerek bizimle vedalaştı. Ben kullara ise gençlik atılganlığı ile hemen rüyayı tabire giriştim ve velilerin görünüşte çıkacakları yolculuk ahiret seferi olmak gerektir. Eğer vefat etmemiş ise yakında vefat edeceklerine işarettir, dedim. Yavuz Sultan Selim'e karşılık vermedi. Ben de rüyayı böyle tabir ettiğim için pişmanlık duydum. Çok geçmeden Muhammed Bedahşir'in ölüm döşeğinde Şam'ın ileri gelenlerine gelenlerini toplayıp şöyle buyurduğunu işittim. Sultan Selim Han Allah-u Teala'nın katında övülmüş olup Arap diyarının fethiyle vazifelendirilmiştir. Selim Han'a verilen bu vazifeyi bilen evliya ona bütün güçleriyle yardım edecektir. Orada hazır olanlara sultanın emirlerine saygılı olmalarını ayrıca Haremeyn-i Muhteremeyn'e yani Mekke'ye ve Medine'ye hizmetleriyle başlara tac olan sultana benden dua ve selamlarımı ve muhabbetlerimi iletirken dünyadan da sefer ettiğimi bildirin diye vasiyette bulundu. Şam valisi durumu sultanın kapısına duyurdu. Bu sırada sultan hocası Halim Çelebi Efendi sultanın yanına geldi. Konuşurlarken Sultan Selim Han şöyle bir rüya görmüştüm diyerek bunu yorumlamış. Şimdi tabii bu tür mübarek işler oluyor İbrahim'ciğim. O sırada da bu Selim Han normal yaşantısına dönüyor. Mısır'da okumak, ibadet insana dönüyor. O şeyde de Mart ayı sonlarına kadar şeyi tabii aranıyor Tomanbay ve ekibi. Askerde aranıyorlar o arada. Osmanlı askerini çok uğraştırıyor İbrahim'ciğim. Uzun süre uğraştırıyor hakikaten de. En sonunda Mart sonunda bir mağarada bölgeden gelen ihbar sonucu Tomanbay yakalanıyor. Selim Han'ın huzuruna getiriliyor. Ve Selim Han karşısında görünce nihayet Tomanbay'ı elhamdülillah diyorum. Mısır işte asas şimdi fetholundu. Tomanbay iyi karşılıyor. Çok iyi karşılıyor. Bir sultan gibi karşılıyor. Ona hakikaten de aziz bir misafir muamelesi yapıyor. Takdir ediyor kendisini bu muharebe azminden ve gücünden dolayı. Ey Memlük Sultanı diyorum. Müslümanların kanı dökülmesin diye birkaç defa elçi gönderdik. Bir kuru nama razı olduk. Yalnız hutu ve sikke bizim namımıza olsun dedik. Elçiye zeval yok iken onları katlettiniz. Binlerce insanın ölmesine de sebep oldunuz deyince tabii mahcup oluyor Tomanbay. Efendim diyor bizim devletimizin sonu sizin saadet ve mertebelerinizin yükselmesi ezelde takdir edilmiş olmasaydı bu hal meydana gelmezdi diyor. Selim Han orada tabii bütün şeye azuruna bu çok aziz misafirimdir benim. Kendisine hürmette, hizmette kusur etmeyin diye tembih ediyor ve kendisine çok büyük bir hürmetle çok güzel bir otağa benzer bir çadır kurduruyor. Büyük hürmet, izzet gösteriliyor kendisine. Hatta bir süre sonra Tomanbay buradan rahatça ayrılıp kendi adamlarıyla birlikte de halk arasında gezinmeye başlıyor. Fakat Kareliler aşırı bir ilgi gösteriyorlar Tomanbay'a. Müthiş bir ilgi gösteriyorlar. Allah Tomanbay yardım etsin. Mısır'ın bir ebedi sultanı varsa o da Tomanbay sensin diye tezahüratlar başlıyor.
Şehzadeleri, Osmanlı şehzadelerini tahta zorlayan vezirlerin yaptığı gibi.
Bravo. Aynen öyle bir. Muhtemelen herhalde birilerinin baş altında da çıkmış olabilir. İbrahim'ciğim. Bu bir yani adım adım bir olabilecek bir isyanında habercisi olarak kabul edilebilir tabii bu durum. Yani tabii bir hele böyle şimdi daha yeni yerleşilen yabancı bir bölgede bir isyanın doğmasından da Osmanlı ileri gelenleri ricali gerçekten de ciddi manada endişe ediyorlar. Ve ne yapılacağını dair Yavuz Sultan Selim Han Tomanbay ile ilgili ulemadan fetva istiyor. Tomanbay ama serbest olarak haberi yok daha. Alimler katlinin uygun olacağını haber veriyorlar. Çünkü neticede bölgede ayrılınacak neticede İbrahim. Orada kalınmayacak. Yavuz Sultan Selim Han üzülüyor. Yani hakikaten bu akıbetin bu şekilde olacak olmasına da üzülüyor. Gerçekten üzülüyor. Kahire'nin Bab-ı Züveyle diye bir kapısı var İbrahim'ciğim. Meşhur duymuşsundur sen de. Daha oradaki çengel de duruyormuş. Bu Tomanbay'ın asıldığı çengel. İbrahim'ciğim Tomanbay başına bir anda tutuklanınca anlıyor. Başına gelecekleri aşağı yukarı kestiriyor. Bu Bab-ı Züveyle de kendisini ipe çekmişler İbrahim'ciğim. Taktırıyor, ip kopuyor. Ondan sonra bir kere daha çekiyorlar İbrahim'ciğim. İp gene kopuyor. Şimdi halk bunu tabii müşahede ediyor bu durumu da. Tomanbay'ın durumu tabii bu böyle olunca şimdi bir olağanüstü hal olunca da bunun tabii bir gayb aleminden bir işaret gibi görülmesini istiyorlarsa da evet. Üçüncü seferinde Tombay vefat ediyor tabii ki haliyle. Cenazesine doğrudan katılıyor. Sandık tabutunu taşıyor Selim Han. Gözyaşı döküyor. Hakikaten üzülüyor. Yani kardeşleri gibi yani Korkut Han'a falan yaptığı gibi muamele yapıyor yani.
Evet.
Ama bu insanların hayatları böyle İbrahim'ciğim. Bunu çoğu zaman anlatmakta biz zorlanmıyoruz da anlamakta çok yani zorlanan insanlar olabiliyor. Evet. Ama bu insanların şeyi bu, hayatları bu şekilde.
Yani devletin bekası, müminlerin selameti
tabii ki
için
yani,
bazen.
Tabii ki. Bir kişinin kanı o 30 bin kişiyi kurtarıyorsa tabii. Bir kişi tabii
hatta yani Yavuz Sultan Selim Han Tomamba'ya onu yakaladığında size mektup göndermiştik, teslim olun demiştik. Fakat dinlemediniz, bir sürü Müslümanın kanı döküldü. İfadelerinde de aslında Tomamba'yı idam ettirmesinin sebebini görebiliriz. Çünkü tabii. Yeni bir mücadele, yeni bir savaş daha fazla Müslümanın kanının dökülmesine sebep olacak. Fitneye sebebiyet verecek.
Evet.
O açıdan ifade buyurduğunuz gibi tarihi hadiseleri o günün şartlarına göre, o günün konjonktürüne göre düşünüp öyle yorumlamak lazım.
Evet. Bundan sonra bütünüyle Mısır artık herhangi bir derinçte kalmayacaktı. Hı-hı. Tabii bundan sonraki süreçte. Sıkı sıkı tembihledi tüm alimlerini. Ehl-i sünnet itikadı dışında herhangi bir dersin okutulması, herhangi bir toplantının yapılması, herhangi bir tebliğin yapılmasını mutlak olarak yasakladı. Bütün muharebe esnasında şehrin hasar gören bütün medreselerinden evlerine, ibadethanelerine kadar her yeri abad edildi İbrahim'ciğim. Ve o dönemde kendisine gelen Uruç ve Hızır reisleri de Kuzey Afrika'nın hem onlarla tanışmış oldu. Hı hı. Hem de dua etti onlara ve Kuzey Afrika'nın fethiyle ilgili ellerinden gelen yapmaları için kendilerini de vazifelendirdi İbrahim'ciğim.
Evet.
Ve nihayet İbrahim'ciğim biz Mekke Şerifi Ebu Berekat'ın kutsal emanetlerle birlikte Sultan Selim Han'a geldiğini görüyoruz.
Eyvallah. İsterseniz burada kalalım abi.
Tamam, eyvallah.
Sonraki programımızda devam edelim. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Gerçekten yani Ridaniye Savaşı'nda ne oldu? Ridaniye Savaşı'nın kazanılması nelere sebebiyet verdi? Nelerin önünü açtı?
Evet.
İnşallah yine bunları konuşmaya devam edeceğiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve değerli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Bu programımızda Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır Seferi üzerine ve Ridaniye Savaşı üzerine konuşmaya gayret ettik. Haftaya tekrar huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Önümüzdeki programda görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.